Nipod'un 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde dünyada 2 milyar doların döndüğü bir piyasayı, yani elektronik sporlar konusunu profesyonel CSGO oyuncusu Erhan Sarıkaya ile konuşuyoruz. Kendisinin oyun içerisinde kullandığı nickname Gaiz, yani CSGO liglerini takip eden, CSGO yayınlarını takip eden bireyler Eray Gaiz Sarıkaya olarak tanıyor olabilirler.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Eracığım hoş geldin.
Hoş bulduk Gerkenciğim.
Öncelikle kısaca kendini tanıtabilir misin? Ne yapıyorsun? Nelerle ilgileniyorsun?
Öncelikle Kadir Has 4. sınıf öğrenciyim yeni medya bölümünden. Yaşım 24. Elektronik sporları için biraz geç bir yaş olabilir ama. Yaklaşık orta 1. sınıftan beri oyun içerisindeyim. Ama elektronik sporlar ya dünyada ve Türkiye'de yani bir 5-6 yıl içerisinde bu kadar popüler hale geldi. Öyle kısacası böyle bir giriş yapabilirim.
Yani peki bu aşamaya gelene kadar neler oldu? Yani oyun oynamaya çok uzun zamandır başladın. Yani bu profesyonel alana ne zaman geçti? Ne zaman profesyonel noktaya geldi? İşte ne zaman belki sana bir maddi getirisi olmaya başladı?
Aslında hiçbir zaman maddi getirisini düşünmemiştim. Hatta şimdi hani profesyonelliğe geçiş tırnak içinde ne zaman olduğunu da aslında ben anlamadım. Aslında profesyonel demem için aslında bir uluslararası bir turnuvada başarılar elde etmem gerek bana göre. Fakat hani Türkiye'de hani para kazanan profesyonel adı altında oynadığı için yani açıkçası profesyonellik nedir Türkiye'de ne değildir bilmiyorum ama Avrupa'da en azından bir başarı, uluslararası bir başarı, tanınma. Ben bunları daha çok profesyonellik kavramının içine alabilirim.
Ya peki e-spor dediğimiz kavram senin için ne ifade etmekte ve hani Türkiye'de hangi oyunların ligleri var? Hangi oyunlar elektronik spor adı altına
Ya
değerlendiriliyor?
sanırım League of Legends birinci en yüksek ödül havuzu olan ve en çok popülaritesi olan sanırım League of Legends Türkiye'de. Ardından Dota olabilir Türkiye'de hani. CSGO oynuyorum ama CSGO'nun o kadar popülaritesi olmasına rağmen o kadar büyük organizasyonlara sahip değil. Yani örnek vereceğim hani belki bilirsiniz Zula'nın yani her yerde reklamlarını görüyoruz. Zula'nın bile Türkiye'de daha çok şey var. Hani popülaritesi çok olmayabilir ama daha çok nasıl diyeyim maddi kaynağı var Türkiye'de. Ama CSGO'da bunlar şey değil. League of Legends ve Zula, Dota bu tür oyunlar daha çok yaygın Türkiye'de. Ama CSGO biraz sanki sadece internet kafede oynanan bir oyun olarak gözüküyor gibi Türkiye'de.
Ya peki dünya üzerinde çok popüler bir oyun Counter Strike ve şey yani tarihi itibariyle de çok uzun süredir aslında hayatımızda olan bir oyun. Ya ben kendi bildiğim bileli bir Counter Strike oyunları var. Şu an geldiği nokta Global Offensive CSGO olmuş olsa da yani çok uzun süredir hayatımızda olan bir oyun. Türkiye'de de çok oyuncu kitlesinin yoğun olduğu bir oyun. Tırnak içinde söylersek bu profesyonelleşmeyi Counter Strike neden sağlayamadı
Ya
Türkiye'de?
ilk öncelikli insanların CSGO'ya geçiş aşamasıydı. İnsanlar 1.6'yı bırakamadı açıkçası. Çünkü insanların maddi durumu, bilgisayar yeterliliği. Bunlar çok önemli faktördü. Şimdi hani oyun 2012'nin Ağustos ayında çıktı CSGO, Counter'ın yenisi. Fakat yani insanların buna tam alışma sürecine ya açık söylemek gerekirse yani şu 2 yıl içerisinde tam anlamıyla geçmiştir insanlar CSGO'ya. Hani çok büyük bir kitle var CSGO Türkiye'de. Çok geliş yani örnek veriyorum hani insanlar oynardı serverlar full dolu olurdu. Şimdi artık 1.6 değil CS:GO'da bütün serverlar dolu. Artık hani 1.6'daki yani şimdi hani dinleyiciler belki bilmez ama oradaki ortam artık CS:GO'ya taşınmış durum ama bu durum Türkiye'de çok geç de oldu. Çünkü dolar kurundan, bilgisayar alamadığı insanlar ondan bundan derken CS:GO geç oldu fakat League of Legends'ın falan sistem gereksinimleri düşüktü. İnsanlar laptoplarından oynayabiliyordu. Keza Zula. Yani insan laptopundan rahatça oynuyor ama CSGO öyle değil. Yani en ufak bir şeyde sıkıntı çıkarabiliyor. Çünkü FPS oyunu, FPS'iniz yüksek olması lazım. Ekipmanlarınız sağlam olması lazım. Ya böyle çok detaycı bir oyun aslında CSGO.
Ya peki sen nasıl bir takımda oynamaya başladın? İşte şu an her ne kadar kendini profesyonel olarak atfetmesen de profesyonel olarak oyunu oynamaya başladın. İlk nerede başladı? Nasıl oldu? İlk oynadığın oyun ya da ilk profesyonel olarak oynadığın oyun CSGO muydu?
Profesyonel olarak ilk oynadığım oyun CSGO'ydu. CSGO'yu sanırım 2014 yılında bir Adex, Beşiktaş'taki Adex Kafe'nin bir takım vardı. Tam oraya girmişken oyunu bıraktım ben 1,5 sene. Okul hazırlık falan derken. Ondan sonra bir tekrar döndüğümde Supermassive'de CSGO'nun koşluğunu yapmıştım. İşte böyle koşluk, yani normalde oyunu oynuyordum fakat hani yani hani mesela bir sürü oyunu bıraktığınızda bir de oyuna adapte olmak çok uzun süre alabiliyor yani, hatta eskisi gibi olamayabiliyorsunuz. O yüzden ilk önce koçluk yaptım Supermassive'de. Ondan sonra Supermassive'den ayrılıp Zone Sport vardı. Zone Sport'ta bir süre oldu. Koçluk yaptım. Ondan sonra bir ESL turnuvası vardı. O zaman ESL'in ligi yoktu. Bir turnuva oluşturmuştu ve arkadaşlar çağırdı. Hani öylesine bir takım kurup çağırdılar. Ve orada bir başarı yakalayınca da böyle hani ön plana çıktı mı diyeyim artık. Yani çünkü Türkiye'de bu zamana kadar yapılan en büyük turnuvaydı. Lig aşaması, lig usulüyle olan bir turnuvaydı. Ya orada başarılı olunca insanların işte gözüne mi battık yani, iyi bir anlamda gözüne battık herhalde. Çünkü yani bir yerlere geldik, insanlar tanımaya falan başladı. Yani hatta en son reklamlarda falan ESL'in ilk sezonki çekim yaptığı videoları falan televizyonlarda yayınlamışlardı. Öyle bir büyüklükten bahsediyoruz. Hani esporun nereden nereye gelmesiyle ilgili bunu söyleyebilirim şu an.
Ya peki bahsettiğin ESL nedir? Yani uluslararası bir turnuva mıdır yoksa daha lokal bir turnuva mıdır? Tam ESL
Yani
nedir bilmeyenler
ESL
için?
aslında böyle hani turnuvaların düzenlendiği, sadece CSGO değil, League of Legends'ı var, Battlefield'ı var, örnek veriyorum, Call of Duty'si var. Ya böyle ya zaten ESL'in ana sponsoru Intel. Bütün şey, bütün maddiyat Intel'in üzerinden dönüyor. Yani ESL lig kuruyor burada. Maddiyat Intel'den geliyor. Mesela Call of Duty turnuvası yapıyorlar. Intel'den geliyor. Yani aslında ESL bir toplanma alanı, turnuva toplanma alanı gibi bir şey olabilir internet üzerinde.
Anladım, anladım. Ya bu arada bahsettiğin işte başarı Türkiye şampiyonluğuydu. Geçen yıl
Evet,
sanırsam.
2017 yılında.
Ve yani arkadaşlarınla kurduğun bir takım ve hiç sponsorunuz dahi olmadan gerçekleştirdiğiniz bir başarıydı. Yani bu başarı nasıl oldu? Nasıl bir süreçti? İşte finalde işte binlerce kişiyle karşı oyun oynuyor olmak nasıldı?
Ya
Böyle biraz daha şey bir
evet,
soru.
şimdi o biraz farklı bir soru çünkü şimdi hani ilk önce bu finalden önce ben şeye gitmiştim. Hacettepe'de bir A-Game Show oyun fuarı varmıştı. Orada da bayağı insanın önünde oynamışım aslında. Hani ESL kadar belki değildi, belki hani o heyecanı belki yaşatır yaşatmaz onu bilemem ama ya sonuçta hani bir toplumun önünde oynamışlık var, hani ne kadar heyecanlanırsan heyecan en azından bir onu görmüşlüğün olduğu için daha bir sakin kalabiliyorsun. Yani sadece ESL'in turnuva alanı değil, yani LAN game, yani offline oyun alanlarına gidip oyun oynamak falan derken oralarda edindiğim tecrübelerden dolayı aslında çok da bir fazla heyecan olmadı ESL finalinde. Ama takım aşaması nasıl oldu? Aslında takım bensiz başlamıştı. Sonra bir tane oyuncu yurt dışına transfer oldu bu şey takımında. Samsung Snakes'te o zamanki adımız. Transfer olunca o zaman takımda bir boşluk oluştu. Yani çağırdı zaten, yani toplam oynadıkları maç bir falandı çocuğun gittiğinde. İkinci maç ben geldim diyeyim. Ondan sonra öyle bir ivme yakalandı. Hani aa bunu da yendik, bunu da yendik. Aa neden olmasın, neden olmasın. Sonra bir baktık finaldeyiz. Ve o zaman da şey çok büyük bir ödülü vardı. Yani hatta şu an 3. sezonu yapılıyor ESL Lig'in ve en büyük para ödülü olan, para ödülü havuzu olan 1. sezondu. Yani toplam 120 bin lira falandı toplam 8 takıma verilen para miktarı. O zaman çok büyüktü. Ya o zaman tabii hani para hedef değil. Para için oynamadım bu zamana kadar. Ama para bir kamçılayıcı şey oluyor. Yani orada bir para var.
Evet.
O zaman ben daha çok oynayayım. O zaman ben bunu yapayım. O zaman ben başarı kazanayım. O zaman ben bir yerlere gelirim. Böyle bu mantıkla biraz daha ilerledik, ilerledik, ilerledik. Ya aslında final aşaması da biraz şeydi aslında. Şans çok yanımızdaydı demek istemem ama tabii oraya gelmek başarı, finali kazanmak da başarı. Yani bazı yerlerde şans, bazı yerlerde yetenek, bazı yerlerde takım oyunu falan derken arkadaşlık da çok önemliydi. Yani şey hani bir arkadaşınızı gerçek hayatta nasıl yani yere düşüp kaldırırsınız, oyun içinde de o vardı yani. Kimse kimseyi kötülemiyordu. Herkes birbirini destekliyordu. Yani başarı aslında bundan geldi diyebiliriz hani. Arkadaşlık yüksekti. Kimse birbirini kötülemiyordu falan derken öyle bir yükselme oldu. Ondan sonra öyle bir iki arkadaşla yolları ayırdık. Yani kimisi çalışıyor, kimisi okuyor derken öyle bir ayrılık oldu. Böyle şimdi burada sohbet ediyoruz.
Peki o aşamaya gelene kadar ki işte antrenman süreçleri nasıldı? Günde ne kadar antrenman yapıyordunuz ya da her gün düzenli antrenman yapıyor muydunuz?
O zamanlar bir maddi destek yoktu. Mesela hani biz Dark Pasar'da oynamıştık finali. O zaman onların Gaming House falan vardı hatta. En son finalde formaların üzerine Dominus'un reklamını falan almıştı sanırım. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Hani onlar biraz şeydi maddi açıdan Gaming House olsun. Biraz daha rahatlardı.
Rahatlardı.
Bizde öyle bir şey yoktu aslında ama hani ama hepimizde de bütün ekipmanlara sahiptik. Herkesin evinde yeteri kadar ekipmana sahipti yani. Kimse diyemez ki biz onlardan eksik arkada mücadele ettik diyemez yani. Herkes aslında eşitti ama onların avantajı bir takım altında çalışıyorlardı ve istediklerini elde edebiliyorlardı. Örnek veriyorum. Mouse'u bozulduğu zaman adam söylüyor ki takımına diyor ki benim mouse'um bozuldu. Ben bundan istiyorum. Hemen takımı ona bedavaya mouse karşılıyordu. Bunun gibi şeyler. Ya ben para verirken o karşılıyordu ama bizde de vardı. Yani şimdi hani eşit şartlardaydık.
Oh.
Ya bir fark, tek fark buydu aslında ama mesela şey dedin, antrenman dedin. Ya aslında öyle ahım şahım antrenman da yapmadık. Hani Faceit platformu var. Dinleyiciler bilmez. Böyle hani bir platform var. İnsanların orada oyun oynadığı. ESL gibi levelli. Birden 10'a kadar ve onun üstü de FPL Challenger ve FPL'li olan böyle lig usulü şey. Yani FPL'de profesyonel oyuncular, dünyanın en zirvesindeki oyuncular. FPL Challenger'da da bir alt kademe. 10 level bir altı. Düşünün öyle aşağı doğru kademeli. Bu aslında bu platformda oynadık aslında. Öyle hani yani random yani öylesine aslında antrenmanlar oldu bunlar. Ama yani zaten en komiği de şeydi. Final maçının sanırım yeniliyorduk 15-13. Son 2-2 idi durum. Yani alan kazanacaktı 15-13'tü ve 15-13'tü aynen bizim paramız yoktu. Hani yani eşit ya yani o anki durum çok kötüydü aslında. O zamandan böyle bir 15-13'ken yakaladığımız bir sahne var. Çok böyle bir heyecanlandırıcı bir sahne. Yani ya oyunu anlayanlar için şey diyeyim. Hani imkansızdan gelmek gibi bir şey oldu aslında. Onlar kazanmaya yakınken birden oyunun dönmesi ve sadece bir el nasıl diyeyim bir el yüzünden 5 milyar fazla aldık gibi bir şey oldu aslında.
Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyapod.
Ya şey Mayıs 2018'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın aldığı kararıyla e-spor bir resmi spor dalı olarak kabul edilmişti. Ve bununla alakalı bir federasyon da kurulmuştu sanırsam. Tam işte oyuncuların lisans alabileceği vesaire gibi bir düzenleme de gelmişti. Bu sektörde bir şey değiştirdi mi? Yani bakanlık e-sporla alakalı bir yatırım yapıyor mu?
Ya aslında benim fikrimi soracak olursanız bence hiçbir fark yok. Yani aksine hatta insanları ya federasyondan itme durumuna bile geliyor. Çünkü hani ya şimdi siz bir federasyonun altında bir şey yaparsanız devlete vergi vereceksiniz. Kim ister ki şimdi devlete vergi vermek? Devlet size bir teşvik sunmuyorsa eğer, yani bunu yapacak bir teşvik sunmuyorsa, bir maddi destek bulunmuyorsa, bir sponsorluk anlaşması yapmıyorsa o zaman ben neden federasyonun içine gireyim? Örnek veriyorum sadece en basit anlatabileceğim şekilde bu. Yani başka
Peki o zaman federasyonun yapması gereken nedir sana göre?
federasyonun yapması gereken ilk önce bu işlerden anlayan bir insanı başa getirmesi lazım. Yani çünkü şu an sanırım espor başkanı mı diyeyim artık federasyon başkanı mı ne?
Federasyon
Yani
başkanı.
GTA Vice'de oynamaktan bahsediyordu en son. Yani bu biraz sanki şey biraz sanki öylesine gelmiş
Hantal iktidar mekanizmalarının bir şey gibi.
Vallahi
Yansıması gibi.
bilmiyorum ama GTA Vice biraz eskidi sanki. O yüzden
Ya peki Türkiye nezdinde konuşursak e-spor alanında çalışma şartları nasıl, sözleşmeler nasıl?
ya espor
Ya da sözleşme var mı? Bunu da sormak önemli.
ya sözleşme yapılıyor. Özellikle LoL'de bayağı bir o konularla iç içe sözleşmesi transferler falan oluyor o takımdan o takıma falan ama CS:GO'da biraz daha bu sözleşme olayları arka seviyede kalıyor. Mesela hani şu an biz Modzi takımında oynuyoruz. Hani ESL boyunca 2 ay oynadık. Hani bir sözleşme imzalamadık çünkü karşılıklı güven şeyi vardı. Ama bazı takımlar bu güven şeyini nasıl diyeyim? Ne diyebilirim ona?
Güveni suistimal...
Güveni suistimal eden takımlar da bu zamana kadar oldu diye hatırlıyorum. Hani şimdi kimseyi rencide altında bırakıp hani söylemek istemiyorum, şu takım şunu yaptı, şu takım şunu yaptı diye, ama mesela örnek veriyorum, şimdi hani Keriman da oynuyor bu oyunu. Keriman üzerinden prim yapan, sırf sözleşmesi var diye prim yapan bir takım da oldu yani şimdi. Yani o çocuk, yani örnek veriyorum, fuara gitmek zorunda kaldı veya başka bir platforma götürülmek zorunda kaldı. Sırf sözleşmesi var diye takımdan çıkamadı. Hem para alamadı, hem böyle şartlar falan. Yani bunlar suistimal ediliyor. Ama mesela şu an biz Salih Dursun'un kurduğu futbolcu, Antalyaspor'da oynuyor. Yani hiç öyle bir sıkıntı yok. Yani ne istersek tamam diyor. Yani sevecen. Biz de zaten hani antrenmanlarla onun şeyin verdiği emeğin karşılığını vermeye çalışıyoruz, bize verdiği emeğin karşılığını. Böyle aslında hani bir tarafı da var, bir tarafı da var. Yani şimdi iki tarafı da kötülemek istemiyorum. O yüzden ortada bir yerde.
Bu arada şey düş not düşmek gerekti sanırsam. Keriman dediğimiz sizinle aynı takımda oynayan Tokmak Kafa nickname'iyle oynuyordu sanırsam. Keriman Duman değil mi?
Evet,
Şey,
arka sokaklarda oynuyor.
Arka sokaklardaki.
Evet.
Evet. Yani peki sözleşmeler herhangi bir sağlık sigortası veya işte güvence oluş sağlıyor mu? Herhangi bir sağlık sigortanız veya işte sosyal güvenceniz var mı?
Ben bu zamana kadar işten gelmedim böyle bir sigorta herhangi bir şeyin, ama belki LoL'de diyeceğim, ama LoL'de paralar yüksek. Yani şimdi örnek veriyorum. Bir tane oyuncu söyle LoL'den eğer biliyorsan Görkem.
Dumbledore
tamam,
olabilir belki.
Mesela alıyordur 10 bin. 10 bin Türk lirası. Mesela o adam 10 bin Türk lirası alıyorsa bunun sağlık sigortası vardır. Yani öyle bakmak lazım olaya. Belki yoktur, belki vardır. Yoksa bile kendi ödüyordur zaten o parayla. Ama CSGO'da böyle bir ortam yok. Zaten CSGO'da aldığımız para 500 lira, 700 lira, 1000 lira, 1,5 bin lira. Yani ben bunu alıp kendi sigortamı ödeyemem. Ki bu parayı veriyor, sigortamı da yapmıyor zaten adam.
Yani bu o zaman oyunun popülerliğiyle
Evet,
alakalı bir
bence de
noktaya
oyun.
geliyor. Oyuna kadar popülerleşirse sözleşme şartları ona göre iyileşiyor,
Evet,
düzenliyor,
öyle
düzenleniyor gibi.
diyebiliriz. Evet, daha mantıklı öyle demek.
Ya peki takımlara para nereden geliyor? Yani sponsorluk anlaşmalarından mı geliyor yoksa turnuvalardan mı geliyor? Örneğin şey biliyorum. LoL'de sanırsam Riot Games, yani oyunun yapımcısı firma, işte şampiyonluk ligine katılan takımlara ve koçlara belli fonlar sağlıyordu. Ama bu her oyun için geçerli değil bildiğim
Galiba
kadarıyla.
sadece o League of Legends'ta geçerli. Ben de onu biliyorum. Yükselme ligine bayağı bir yüklü miktarda Riot Games para veriyor. Ama onun da sebebi Riot Games'in Türkiye'de ofis açmasından dolayı. Hani şimdi CSGO diyoruz. Valve'nin şey yok, ofisi yok. Turnuvayı düzenleyen ESL olduğunu düşünürsek, Valve ile bağlantısı olmadan başka bir organizasyon olduğunu düşünürsek. Yani ne demek istediğimi anlatabildim mi şu an açıkçası?
Evet. Yani bir Türkiye ofislerinin Türkiye ofislerinin olmasına kaynaklı olarak Türkiye'deki oyunculara belli teşvikler sunuyorlar. Haliyle oyunun popüler olmasını
Evet.
istiyorlar gibi
Bu
bir
daha
çıkarım.
bir tane daha soru sormuştum. Takımlar nasıl para kazanıyor diye.
Evet.
Takımlar sponsorluklarla para kazanıyor aslında. Formalarını aldığı şeyler, isimlerini aldığı bilmem neler, herhangi şeyler. Mesela örnek veriyorum, NIP diye bir takım Nokos diye bir enerji firmasıyla sponsorluk anlaşması yapıyor. O adam örnek veriyorum yayın açıyor. Twitch'ten bir yayın açıyor ve koyuyor Nokos'u. Ben de şu an reklam yapıyorum ama koyuyor mesela enerji içeceğini. Adam orada içiyor. Bu adam içerken o enerji içeceğinin sahibi de Nip'e para ödüyor. Örnek veriyorum, en basit şekilde anlatıyorum şu an. Böyle böyle paralar kazanıyorlar, ama mesela eğer bir takımın çok para kazanması için takımın da şampiyon olması mutlaka gerekiyor. Mutlaka 500 bin dolar, 1 milyon dolar gibi ödülleri kazanması gerekiyor ki bu takım döngüyü sağlayabilsin.
Anladım. Yani aslında evet, sponsorluk anlaşmaları kıymetli ama ana geliri sağlandığı yer turnuvalardan alınan
Evet,
başarılar o zaman.
Türkiye'de de büyük turnuvalar olmadığı için bu böyle platforma sadece zengin insanlar giriyor.
Daha keyif noktasında
Evet,
kalıyor o zaman
mesela
diyorsun.
Royal Bandits'in kurucusu 3 tane galiba bir ortakları var falan derken, yani yılda belki 200 milyardan fazla para harcayıp belki 1-2 milyar gelir elde ediyor. Öyle bir şeyden bahsediyoruz.
Anladım. Ya peki şey, röportajın başında da söylediğin gibi aslında hani yaş itibariyle biraz ilerledin. Yani oyunun sanırsam en üst oynanma noktası 24-25 yaşına kadar. Ondan sonra insanların anladığım kadarıyla reflekslerinin yetersiz gelmesinden kaynaklı olarak profesyonel alanda hayatta kalabilmesi çok imkanlı olmuyor.
Aslında beni gömmemek lazım biraz hani. Şimdi yani şimdi hani Get Right oyun oynayanlar bir Get Right Forest. Bu adamları hala oynuyor sonuçta. Şimdi Forest 31 yaşına girecek. Get Right 30 yaşına girecek. Yani hani işin de bu tarafı var. Yani adamlar sürekli oynuyor. Sürekli bunun içinde. Sürekli oynamaya çalışıyor. Ne kadar iyiler bilemem. Ne kadar kötüler onu da bilemem. Yani bir şey de yorum yapmak da bana düşmez ama ya demek ki bu adamlardan daha iyisi buraya gelmiyor ki bu adamlar hala burada. Yani işin bu tarafı da var.
Anladım ama yani genel anlamda baktığımızda
Genç
çok
olmak.
nadir genç olmak çok daha
Evet.
avantajlı bir
Şimdi 15
noktada.
yaşındakini mi tercih edersiniz? 25 yaşındakini mi? 25 yaşındakini belki tecrübe edersin ama 25 yaş işte 15 yaşındaki daha iyidir. Mutlaka bu böyle oluyor.
Yani peki bu erken emeklilik durumunda oyuncular ne yapıyorlar? Yani bir özellikle LoL nezdinde biliyorum. LoL nezdinde daha bilgi sahibiyim. Çünkü League of Legends oyuncuları, profesyonel oyuncularının birçoğu işte üniversite eğitimlerini yarım bırakarak oyunları oynuyorlar. Profesyonel hayatlarına, e-spor hayatlarına devam ediyorlar. Ama 24 yaşında, 25 yaşında oyunu bıraktıktan sonra ne yapıyorlar?
Yayıncılığa geçiyorlar. Kısacası. Yani bir şey
Peki ne
demek
kadar
istemiyorum.
sürdürülebilir bu?
Yani şimdi oyun bir yerden sonra bitecek. Ama işte bu oyunun biteceğini öngörüp erkenden oyunu bırakıp başka oyunun içindeki farklı platformlara yönelen insanlar var. Hatta çok var. Yani Twitch'e League of Legends'tan gelen aşırı bir kitle var. Yayıncı olarak bahsediyorum yani kitlesel olarak değil. Yani ya şu an tek gördüğüm LoL'den gelip de Twitch yayıncısı olan aşırı insan var yani. Başka ne yapıyor bu insanlar bilmiyorum. Mesela e-spor oynayıp da bir akademisyen ben görmedim. Yani bilmiyorum. Var mı bilmiyorum. Çünkü e-spor...
Yani şey vardı. Çok pardon böldüğüm için. Şey hatırlıyorum. Ferit Witch'in vardı. Ve LoL'ün ilk zamanlarında profesyonel olarak LoL devam ediyordu. Hatta daha sonra turnuvalardan banlanmıştı. Çünkü Elo boosting denilen sistemle işte başka oyuncuların seviyesini usulsüz olarak arttırdığı ve bununla alakalı para aldığıyla alakalı bir suçlamadan dolayı. Ve buna açıklama olarak da bizim oynadığımız zaman da işte hafta sonu 100 lira kazanıp kazanamayacağımızı dahi bilmiyorken işte haftanın 5 günü yaklaşık 10 saat bizim antrenman yapmamız bekleniyordu. Haliyle böyle usulsüz yollara başvuruyorduk gibi bir şey söylemişti. Yani
Şimdi şu an evet şu an League of Legends'ta eskiden olmuş oluyor. Şu an CS:GO'da var. Yani ne kadar kazanıp kazanmayacağını bilmiyorsun. Ama Elo Boost şeyde yok. Elo Boost CS:GO'da yok çünkü. Yani en fazla global olabiliyorsun. Global'ın da artık bir değeri yok zaten. Yani eski League of Legends şu anki CS:GO. Öyle şey yapalım.
Aldım ya. Peki yani Türkiye ile işte Avrupa'yı veya Asya'yı elektronik spor anlamında karşılaştırırsak işte devlet teşviki anlamında, takımlar anlamında, işte dönen sermaye anlamında ne söyleyebilirsin bizlere?
Ya devletin orada da pek fazla teşviğe önemsediğini sanmıyorum ama yani açıkçası en önemli faktör internet olabilir. Yani açıkçası Türkiye'nin altyapısı biraz Avrupa'ya göre biraz hani hızımız yüksek olabilir ama hız demek kalite demek değil. Avrupa'nın interneti hani belki şey olabilir araştırmalarda Türkiye belki dünyanın en hızlı 10. internetini kullanıyordur. 8. internetini kullanıyordur. Ama bu böyle işlemiyor. Adam örnek veriyorum 10 megabit internet kullanıyor ama aldığı kalite yüksek olduğu için daha hızlı oyuna erişebiliyor. Sadece basit bir örnek olarak bunu söylüyorum. Belki bu açıdan devletin yardımı, katkısı hani daha
Daha
fazla
fazla gibi
olabilir.
olabilir.
Başka Türkiye'nin bir eksisi var. Dil sorunu. Türkiye'deki İngilizce bilenlerin sayısı çok az. Bu da çok önemli bir faktör. Sponsorların mesela örnek veriyorum. Ben bir takımım. Sponsor bulacağım. Sponsor bulmak için ne yapmam gerekecek? İngilizce bilmem gerekecek. İletişime geçmem gerekecek. Ben örnek veriyorum bireysel oyuncuyum. Avrupa'da bir takımda oynamam gerekiyor. Ya yani istiyorum yani. Ne yapacağım? İngilizce bilmem gerekecek. Ama Türkiye'de bir de eğitimden en baştan gelen bir dil sorunu var. Eğitimin ana temelinde gelen bir sorun var. Bu yüzden de insanlar hem iletişim kuramıyor, hem sponsorluklarda sıkıntılar yaşıyor. Örnek veriyorum yani. Yani bir takım İngilizce bilen adam iş alıyor, adamı iş alıyor yani. Yani düşün Avrupa'da İngilizce bilen bir adamı işe almak tabirini yani sadece İngilizce konuşabiliyor diye bir insan işe alınır mı alınmaz. Bu işi aynı zamanda bilmesi lazım vesaire vesaire vesaire. Yani bunların tam takır işleyen bir insanı oraya alman lazım ki bunlar işlesin ama bizde öyle işlemiyor. birisi varsa birisi eksik, o varsa bu eksik, o varsa şu eksik derken hiçbir zaman puzzle tamamlanmıyor. Böyle bir eksik bir tablo oluşuyor hep her zaman. Yani o yüzden eksik kalıyor.
Ya, ya peki şey, ya Türkiye'de CSGO için bir başarılı örnek de vardı aslında. Bir Space Soldiers örneği vardı işte, Major turnuvalara katılan, işte büyük başarılar alan ve uluslararası arenada yarışan bir örnek vardı. Ve bu yıl içerisinde sanırsam bir dağılma yaşadılar. Ve bu kadar büyük bir takım nasıl bu hale geldi?
Space Holders güzel bir örnek Görkemciğim. Yani Space Holders'ın dağılmasının en büyük sebebi, dağılmasının demeyeyim de takımdan ayrılmasının en büyük sebebi para. Şimdi yani Space Holders uluslararası düzeyde bir takım ve bu tür takımlarla mücadele ediyor ve mücadele ettiği takımlar belki 15 bin dolar, 20 bin dolar para alırken Space Holders 5 bin Türk lirası para alıyor. Yani bunu dolara vurunca da biraz hani 900 dolara falan geliyor. Bu da komik bir rakam aslında. Çünkü hani Tier dediğimiz, Avrupa'nın Tier 1, Tier 2, Tier 3 dediğimiz, hani Tier 2 takıma yani 3 bin dolar maaş alırken Space Holders 900 dolar alması biraz komik bir rakam olduğu için bu yüzden takımdan ayrıldıklarını biliyorum, duydum.
Yani son olarak nickname'in anlamını soralım. Gaius ne demek? Yani nereden Gaius ismini kullanmak geldi aklına?
Evet, Gaius ismi İsveç 1. Lig, o zamanlar şey aldığımda, nickname aldığımda Gaius İsveç 1. Lig, liginde futbol takımıydı. Sonra isim aldıktan sonra takım 2. lige düştü. Şanssızlık herhalde. Aslında iddiadan
güzel.
İsmi güzeldi.
ya belki son olarak şey de sorabilirim. League of Legends üzerinden aslında üniversitelerin yoğun bir sponsorluğu da söz konusu takımlara. Ancak sanırsam bu durum sadece League of Legends için geçerli. Tam emin değilim ama. Örneğin Bahçeşehir Üniversitesi işte profesyonel League of Legends oyuncularına işte istediği bölümlerde okuma şansı vermekte. İşte aynı şekilde birkaç üniversite daha bunu yapıyor. Birkaç takıma da aynı zamanda sponsorlar. Bunun sadece League of Legends'la sınırlı kalmasının nedeni nedir? Popülarite midir yoksa farklı bir şeye yorulabilir mi? İşte kitleye, takipçi kitlesine, oynayıcı kitlesine de yorulabilecek bir şey midir?
Ya zaten daha demin de bunu konuşmuştuk. League of Legends'ın kitlesel olarak çok büyük bir kitlesi var. Aynı zamanda Türkiye'deki en büyük yatırım alan oyun. Zaten Valve'nin ofisi olduğunu söylemiştik. Yani böyle şeyleri sıralarsak baştan aşağı ofis, para, oyuncu, kitle derken zaten en büyük kitleye sahip olan ve en büyük paranın döndüğü bir oyun olduğu için yani zaten oraya sponsorluk, oraya anlaşmaların gelmesi, oraya burs gelmesi çok normal bence.
Peki bu alana bir katkı sağlıyor mu sence?
Ya tabii ki ya. Ama bence hani mesela örnek veriyorum, Bahçeşehir Üniversitesi sanırım burs veriyor. Bahçeşehir Üniversitesi'nin böyle bir atılımda bulunması, mesela örnek veriyorum, LoL oyuncusuna %100 burs veriyor. Bunu herkes duyuyor. Tabii o zaman da okul kendi kendine birden reklam yapmış oluyor. Yani bir öğrenciye burs vermek bir okulu batırmaz yani sonuçta. Ama yani bir kişiye burs verirken 10 kişiyi hanesine kazandırabilir. Bunu insanlara, bu haberi yayınlıyor. Aslında bir nevi PR çalışması falan olabilir bunun yani. Çünkü bir insana burs verirken aynı zamanda bunun bir reklamını döndürüyorsun.
Hı, ve yani diyorsun ki ana oda aslında elektronik sporları desteklemekten ziyade bunu bir reklam kampanyası, bir PR çalışması olarak yapmak.
Bence öyle. Benim fikrim öyle.
Oldum. Çok teşekkürler katıldığın için yayınımıza.
Ben teşekkür ederim.
Elektronik sporlarla alakalı olarak 4 bölümlük olmasını planladığım serinin ilk bölümünün sonuna geldik. İki farklı oyuncunun, bir takım sahibinin veya yöneticisinin, bir de hukukçunun ağırlanmasını planladığım Elektronik Sporlar serisinin yeni bölümünde görüşmek üzere.
Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyapod